Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi takvimli 30D1403, Hicri Kameri 18 Recep 1446 ve Miladi 19 Ocak 2025 Pazar. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif ile Gazze Ateşkesi üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Haçlı Savaş Podcast'i ve Hidayet Hadisi adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani arkadaşım.
Susan Kolipur.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Gazze ateşkesi başladı. Gazze'ye ilk yardımlar ulaştı. Komutan Kani, bugün Siyonist rejimin en büyük yenilgisi duyuruldu. Ateşkesin ilk aşamasında serbest bırakılacak önemli Filistin esirler açıklandı. Siyonist rejim Dışişleri Bakanı Hamas karşısında ağır yenilgiyi itiraf etti. Hizbullah temsilcisinden İran Hassan Elderen'e övgü. İngiltere'de Filistin'de seçilene yürene gözaltılar yaşandı. Şimdi haberler.
Katar Dışişleri Bakanlığı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu. Sehab Haber Ağı'nın İran Öğrenci Haber Ajansı İSNA'ya dayandırdığı habere göre, Siyonist rejimin Gazze şeridinde defalarca ateşkesi ihlal etmesinin ardından Katar Dışişleri Bakanlığı bugün pazar ateşkesin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Ateşkesin yerel saatle 08.30'da başlaması planlanmıştı ancak Siyonist rejim saldırılarına devam etti ve en az 19 kişi şehit olurken 36 kişi yaralandı. İsrail'in Kanal 12'si İsrail ordusunun ateşkes emrini ve Hamas tarafından serbest bırakılacak 3 İsrailli esiri teslim aldığını bildirdi. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, Aksa Tufanı esir takası anlaşması çerçevesinde 3 İsrailli esirin bugün serbest bırakılacağını belirtti. Katar hükümeti 15 Ocak 2025 çarşamba günü yaptığı açıklamada Filistinli ve İsrailli taraflar arasında Gazze şeridinde ateşkes sağlama çabalarının başarıya ulaştığını ve bugün 19 Ocak pazardan itibaren ateşkesin uygulanacağını duyurdu. Bu adım Siyonist rejimin 46 binden fazla sivilin ölümüne yol açtığı 15 aylık savaş ve katliamın sonunu getirdi. Öte yandan Siyonist rejim ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından yardım konvoyları Mısır tarafındaki Rafah sınır kapısından Gazze'ye giriş yaptı. Mısır'ın El Kahire El İhbariye kanalında yer alan haberde Rafah sınır kapısında bekleyen insan yardım tırlarının Gazze şeridine geçişine başlandığı ifade edildi. Filistinli kaynaklara göre daha önce Kerem Ebu Salim sınır kapısında bekleyen 95 yardım tırının ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze'ye geçiş yaptığı bildirildi. Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı UNRWA tarafından hazırlanan 4000 tır dolusu insani yardımın da Gazze'ye giriş için beklemeye devam ettiği kaydedildi. Arap medyası Gazze şeridinde Hamas ile Siyonist rejim arasında varılan ateşkes anlaşmasının resmen yürürlüğe başladığını bildirdi.
Gazze'de ateşkes kutlamaları yapılıyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İşgalci ordu Gazze şeridinde ateşkesin ihlaline gerekçe bulma çabalarına rağmen bugün sabah saat 8.30'dan itibaren Gazze şeridinin çeşitli sokak ve caddelerinde kutlamalar yapılmakta ve Filistin direnişiyle yeniden biat edilmekte. Sahab Haber Ağı'nın bildirdiğine göre Gazze şeridinde ateşkesin uygulama aşamasının başladığı bu sabah saat 8.30'dan itibaren Siyonist rejiminin ateşkesi uygulamamak için bahane arayışına rağmen Gazze şeridinin çeşitli bölgelerinde Filistinli göçmenler savaşın son bulmasını kutladı. Bu arada Siyonist rejimin ilk aşamada serbest bırakılacak esirlerinin isimlerinin verilmemesini gerekçe göstererek ateşkesi ihlal etme kararı aldı. Hamas ise bu sabah tekrar ateşkesin şartlarına sadık olduğunu ve İsrailli esirlerin isimlerinin verilmemesinin saha ve teknik sebeplerden kaynaklandığını vurguladı. Ancak işgalci ordu iki açıklama yaparak ateşkes anlaşmasını uygulamayacağını belirtti. Bunun üzerine bugün sabah ateşkes anlaşması uygulanmaya başlanmış olmasına rağmen Gazze şeridinin kuzey bölgeleri hedef alındı. Sonrasında Gazze Sivil Savunma Teşkilatı ateşkesin uygulanmaya başlamasından bu yana 8 Filistinlinin şehit olduğunu ve 25'ten fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Böylece gerilimli bir ortamda Filistin halkı Siyonist askerlerden korkmadan tekrar direnişi destekleyerek ateşkesi kutlamak için farklı bölgelerde toplandı. Bu arada Hamas'a bağlı Gazze polisi de halkın arasında bulunarak Gazze şeridinde güvenliği sağlama konusunda onlara güvence verdi. Öte yandan Gazze şeridinin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları askeri araçlarla sokağa çıkarak geçit töreni yaptı. Diğer yandan Siyonist rejiminin Gazze şeridinin farklı bölgelerini hedef alma tehditlerine rağmen çok sayıda Filistinli göçmen bu sabah Gazze'nin Nasr Caddesi'ni geçerek Gazze şeridinin kuzeyine ve burada tahrip olmuş evlerine doğru yola çıktı. Ayrıca Filistinli göçmenlerin Gazze şeridinin güneyine ve Han Yunus şehrine doğru hareket ettiği görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Tahran Radyosu muhabiri Tahran.
Kudüs Gücü Komutanı bugün öğle saatlerinde çok önemli bir olayın gerçekleştiğini ve Allah'ın yardımıyla Siyonist rejimin en büyük yenilgisine bu saatte tanıklık edildiğini açıkladı. Devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kani, 19 Ocak 2025 Pazar günü Lübnan'daki terörist saldırı sonucunda yardım gönderen doktorlar ve hemşireleri onurlandırma töreninde yaptığı konuşmada, "Siz değerli arkadaşlar, kardeşler ve kardeşleriniz çok zorlu bir dönemde özverili bir şekilde öyle büyük bir iş yaptınız ki kesinlikle dünya genelinde her yerde değilse de birçok yerde böyle bir iş bu kadar kısa sürede bu kadar saygın ve onurlu bir şekilde gerçekleştirilemezdi," dedi. Kani, Lübnanlı yaralıların kabulü ve tedavisinin değerli bir yönü olduğunu belirterek, "Bir anda çok büyük bir iş ile karşılaştık. Hem bu iş için gerekli olan uzmanlıklar açısından hem de bu kadar çok yaralıyı kabul edebilecek tedavi yerleri ve hastaneler açısından her türlü tedaviye ihtiyaç duyan bu kadar yaralıyı kabul etmek mümkün değildi," ifadelerini kullandı. Kudüs Gücü Komutanı Gazze'deki ateşkese ilişkin olarak ise Siyonist rejimin kanlı, acımasız çocuk katili cellatları 15 ay süren sınırsız suçlardan sonra Filistin, Lübnan ve bölge halkına karşı bugün aşağılanmış bir şekilde ateşkesi kabul etmek zorunda kaldılar. "Bu ateşkes Siyonist rejime dayatıldı," dedi. General Kani, "Bu ateşkesin önceki müzakerelerde konuşulanlardan hiçbir eksiklik taşımadığını vurgulayarak, "Ancak alçak Siyonist rejim bunu bozdu ve hiçbir şey kazanamadı. Ama aynı maddeleri Filistin İslami direnişi ve kardeşlerimizin başarmak için belirledikleri maddeleri bu müzakerelerde kabul etmek zorunda kaldılar ve bugün öğleden sonra saat 1'de Siyonist rejimin aşağılanması ve tarihlerinin en büyük yenilgisi Allah'ın yardımıyla duyurulmasıyla sağlanıyor," dedi.
Siyonist rejim tarafından yapılan açıklamaya göre bugün 735 Filistin esir, 3 Siyonist kadın esir karşılığında serbest bırakılacaktır. Bu, Gazze ile Siyonist rejim arasındaki esir değişimi ve ateşkesin ilk aşamasıdır. Bugün serbest bırakılacak esirler arasında Filistin direnişi ve silahlı mücadelede önemli faaliyetlerde bulunmuş isimler de yer alıyor. Öne çıkan esirler şunlardan ibaret: Eşref Zagirer, 48 yaşında Kudüs'ün kuzenindeki Kafr Akab'dan, 2002 yılında Tel Aviv'deki Hat 4 saldırısına yardım etmekle suçlandırarak tutuklandı. 6 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet El Berguti, Fransız lakaplı esir, El-Aksa Şehitleri Tugayı komutanıdır. 13 kez müebbet hapis cezası aldı. İyad Ceradat, Cenin yakınlarındaki Silat El Harituyah'tan İslami Cihat mensubudur. 2021'deki Cehlbu hapishanesi kaçışına katıldı. Bir müebbet ve 50 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Bilal Ganim, 29 yaşındadır, Kudüs'ten. 3 kez müebbet ve 60 yıl hapis cezası aldı. Eşref Ebu Surur, 44 yaşında, Beytüllahim'deki Ayda Müteşi kampındandır. Bir kez müebbet hapis cezası aldı. Vail Kasım ve Visam Abbasi, Vail 35 yaşında ve Visam ise 26 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hamas'a bağlı Silvan grubunun üyesiydi. Ekrem Hamed, Ramallah'ın kuzeyinden, El-Aksa Tugaylere komutanı, 3 kez müebbet hapis cezası aldı. Sabit Merdavi, Cenin yakınlarındaki Arabe'den, 21 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Muhammed Heryuş, Türkerem'den 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İnsan hakları örgütlerine göre Siyonist hapishanelerde 10.400'den fazla Filistinli bulunmaktadır.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in soykırımcı rejimine karşı Filistin halkının direnişine teşekkür ederek dünya kamuoyunun Gazze halkının sabrı, fedakarlıkları ve Siyonist rejim ordusunun saldırılarına karşı gösterdiği direnişe saygı duyması gerektiğini vurguladı. Sehab Haber Ağı'nın Mehra Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre Gazze şeridinde ateşkesin uygulanmayı başlaması dolayısıyla yayımlanan Hamas açıklamasında kahraman Filistin halkına teşekkür edildi. Hamas, Gazze'de hayatın normale dönmesi ve acil ihtiyaçların karşılanması için yardım ve insani desteklerin ulaştırılmasını sağlama konusunda çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Katar hükümeti 15 Ocak 2025 Çarşamba günü yaptığı açıklamada Filistinli ve İsrailli taraflar arasında Gazze şeridinde ateşkes sağlanmasındaki çabaların başarılı olduğunu ve ateşkesin bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin olarak rejimin Hamas karşısında ağır bir yenilgi aldığını kabul etti. Saab Haber Anan İran Öğrenci Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Gideon Saar, esirlerin serbest bırakılmasının Tel Aviv'e ağır bir bedel ödettiğini söyledi. Ateşkesin Gazze'de geçici olduğunu iddia eden Saar, Hamas'ın iktidarda kalmaya devam etmesi durumunda gelecekte İsrailler için barış, istikrar ve güvenliğin mümkün olmayacağını vurguladı. Saar ayrıca İsrail'in uluslararası alanda tecrit edilmesi ve yargılanmasına yönelik tüm girişimlerin durdurulmasını talep etti. Siyonist rejimin Gazze şeridindeki ateşkesi defalarca ihlal etmesinin ardından ateşkes anlaşması bugün öğle saatlerinde yürürlüğe girmiş oldu. Katar hükümeti 15 Ocak 2025 Çarşamba günü yaptığı açıklamada Filistinli ve İsrailli taraflar arasında Gazze'de ateşkesin sağlanmasındaki çabaların başarıya ulaştığını duyururken ateşkesin bugünden itibaren 19 Ocak Pazar günü uygulanacağını açıkladı. Bu gelişme Siyonist rejim güçlerinin 46 binden fazla sivilin ölümüne yol açan 15 aylık savaş ve katliamın sona ermesine de yol açtı.
Gazze şeridinde ateşkesin sağlanmasına tepki olarak Otsma Yehudit Partisi, Siyonist rejimin koalisyon hükümetinden ayrıldığını açıkladı. Saab Haber Anı'nın İrna'ya dayanarak verdiği habere göre Otsma Yehudit Partisi, Siyonist rejimin Hamas ile savaşın durdurulması ve esir takası konusunda yaptığı anlaşmayı utanç verici olarak nitelendirdi ve bu anlaşmayı kınadı. Parti açıklamasında Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gevir, Başbakanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Avi Maoz, Siyonist rejimin Yerleşim Bakanı Orit Struk ve Knesset milletvekilleri Simcha Rotman ve Ofir Sofer'in de aralarında bulunduğu birçok kişi görevlerinden istifa etti. Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gevir, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını Hamas için bir zafer olarak nitelendirirken, Siyonist rejimin eski İç Güvenlik Konseyi Başkanı Gior Eiland, Gazze Savaşı'nın İsrail için bir hezimetle sona erdiğini ve Hamas'ın kazandığını ifade etti. Katar hükümeti 15 Ocak 2025 Çarşamba günü Gazze şeridinde Filistinli ve İsrailli taraflar arasında ateşkesin sağlanması için yapılan çabaların başarılı olduğunu ve ateşkesin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Bu ateşkes 15 aydır süren savaşın ve Siyonist askerler tarafından öldürülen 46 binin üzerindeki sivilin ardından geldi.
Hizbullah'ın İran'daki temsilcisi, İran'daki sağlık hizmetlerinin dünyanın gelişmiş ülkeleriyle kıyaslandığında daha üst düzeyde olduğunu söyledi. Saab Haber Anan, İrna'ya dayandırdığı haberine göre Lübnan Hizbullah'ın İran temsilcisi Seyyid Abdullah Safiyettin, Lübnan'da yaralıların tedavisinde aktif görev alan doktor ve hemşirelere teşekkür töreninde yaptığı açıklamada İran hastanelerinin sunduğu sağlık hizmetlerinin birçok ülkenin hatta gelişmiş ülkelerin önünde olduğunu belirtti. Safiyet'in ekonomik ambargo ve ilaç ile tıbbi ekipmanlara uygulanan yaptırımlara rağmen İran'da eksiksiz bir sağlık programının başarıyla uygulandığını ifade etti. Bugün Lübnan'da yaralıların tedavisinde görev alan doktorlar ve sağlık çalışanlarına takdir toplantısında konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, İsrail'in Lübnan'da çare cihazları ile gerçekleştirdiği terör saldırısını savaş ve barış kurallarını aşan bir eylem olarak nitelendirdi. Bu saldırının İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu da ifade eden Tümgeneral Selami, İsrail'in Lübnan'da çare cihazları ile gerçekleştirdiği terör saldırısını savaş ve barış kurallarını aşan bir eylem olarak nitelendirdi. İran Sağlık Bakanı'nın üst düzey danışmanı Ali Caferyan da Lübnan'daki acı verici terör saldırısına ve sağlık sisteminin yaralılara hizmet sunma çabalarına değinirken bu olayın meydana geldiği ilk hafta ülkemizdeki hastanelerde 500 yaralı kabul edildi ve ilk ay içinde yaklaşık 1500 cerrahi operasyon gerçekleştirildiği açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı danışmanı İsrail rejiminin Gazze'de 46 bin, Lübnan'da ise 4 bin kişiyi şehit etmesini sert bir dille eleştirirken çağrı cihazlarının patlaması gibi terör olaylarında birçok kişi zarar gördüğü bu durum içinde yaşadığımız zalim dünyayı da gösteriyor ve sağlık merkezlerine yapılan saldırılar hiçbir açıdan kabul edilemez dedi. 17 Eylül 2024 Salı günü İsrail rejiminin çeşitli bölgelerde çağrı cihazları ile gerçekleştirdiği patlamalarda en az 12 Lübnanlı şehit olmuş, 3000'den fazla kişi de yaralanmıştı.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile bir araya geldi. İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile Bağdat'ta bir araya geldi. Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile güvenlik ve küresel barışın güçlendirilmesi için yapılan çabalar ele alındı. Cumhurbaşkanı Reşid, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin bölgesel istikrar ve barış açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Reşid ayrıca, uluslararası toplumun diyalog ve istişare dilini yaygınlaştırarak bölgeyi olumsuz güvenlik ve istikrar etkilerinden uzak tutmaya yönelik çabalarını sürdürmesi gerektiğine dikkat çekti. Ali Sadık ise görüşmede İran'ın Irak'ın güvenlik ve istikrarını koruma çabalarını desteklediğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi ifade etti.
Güney Kore'de düzenlenen antrenman kampı, İran'ın para alp disiplini ve para trekking disiplini temsilcilerinin başarılı performansıyla sona erdi. Sağ Pabaranan İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Haber Ajansı dayandırdı haberine göre, İran İslam Cumhuriyeti'ni temsilen Hüseyin Solhani ve Bulfaz Hatibi 4-19 Ocak tarihleri arasında 15 gün süren Güney Kore'deki antrenman kampına da katıldılar. Kampın sonunda düzenlenen yarışmada Ebu'l-Faz Hatibi para trekking disiplini dalında birincilik elde etti. 13-22 yaş arasındaki sporcular için düzenlenen bu para trekking kampı Güney Koreli teknik eğitmenlerin gözetiminde kış sporlarının geliştirmesi ve para alp disipliniyle para trekking disiplini sporcularının eğitilmesi amacıyla planlandı.
İngiliz polisi direniş gruplarını destekleyen pankartlar taşımak suçlamasıyla 77 Filistin destekçisinin gözaltına alındığını itiraf etti. Saab haber ağı RIP haber ajansına dayandırdığı haberinde cumartesi günü düzenlenen barışçıl bir yürüyüş sırasında Filistin haklarını savunan kişilere yönelik şiddetli tutuklamalarla ilgili artan tepkiler üzerine İngiliz polisinin 77 kişiyi gözaltına aldığını, bunların bazılarının direniş hareketlerini destekleyen pankartlar taşıdığı gerekçesiyle suçlandığını bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Irak Cönen Yemen Dışişleri Bakanı ile görüşmesi başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, Yemen Cumhuriyeti Dışişleri ve Mülteciler Bakanı Cemal Ahmed Ali Amir ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Yemen hükümetine ve halkına desteğinin sürdüğünü vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı ile Yemen Cumhuriyeti Dışişleri ve Mülteciler Bakanı Cemal Ahmed Ali Amir, 18 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı telefon görüşmesinde ateşkes anlaşmasının Gazze halkının kararlılığı ve direniş hareketine verdiği desteğin, özellikle Yemen halkının mazlum Filistin halkına verdiği onurlu desteğin bir sonucu olduğunu belirtti ve Yemen'in bu zafere ulaşmada da çok önemli rolünü atıfta bulunarak 15 aylık suçlar ve soykırımdan sonra Siyonist rejim kötü hedeflerine ulaşamadı ve sabırlı ve dirençli Filistin halkının iradesine teslim olmak zorunda bırakıldı dedi. Irakçı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden Yemen Özel Temsilcisi Hans Grunberg'in yakın zamanda Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarete değinirken, bu bağlamda yapılan görüşmelerin yararlı ve etkili olduğunu belirterek İran'ın Yemen hükümetine ve halkına desteğinin sürdüğünü de vurguladı. Yemen Dışişleri Bakanı da soykırımcı Siyonist rejime karşı ateşkes anlaşmasının dayatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken şunları kaydetti: ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip ediyoruz ve Yemen'in Filistin halkına destek amacıyla bundan sonra atacağı adımlar, diğer tarafın ateşkesi uygulama ve Filistin halkına yönelik soykırımı tamamen durdurma konusundaki kararlarına bağlıdır. İran Dışişleri Bakanlığı ile Yemen Dışişleri Bakanı arasındaki telefon görüşmesi, Yemen ordusu ve direniş güçlerinin Kızıldeniz'deki Amerikan mevzilerine yönelik askeri operasyonlarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Yemen direniş güçleri son günlerde işgal altındaki topraklarda Siyonist rejimin hassas noktalarını da hedef almış oldu. Yemen Ensaroğlu Hareketi siyasi bir üyesi Muhammed El Buheyti, bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak şunları vurguladı: Siyonist rejimin ve destekçisi Amerika'nın heybetini yendik ve gelecekte her türlü savaşa da girmeye hazırız. Yemen Ensaroğlu Hareketi siyasi bir üyesi şunları kaydetti: Yemen ordusu ve direniş güçlerinin işgalcilere karşı yürüttüğü operasyonlar, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve ateşkes anlaşmasının maddelerine uymasına da bağlıdır. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri de yaptığı açıklamada şunları söyledi: mazlum Filistin halkını ve savaşçılarını desteklemek, Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize karşı işlenen son suçlara ve Amerika ve İngilizlerin Yemen'e yönelik saldırganlığına yanıt vermek için Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı insansız hava aracı ve füze birlikleriyle donanma ortak askeri operasyonlar düzenledi. Bu operasyonda Amerika'nın USS Harry Truman uçak gemisi ve donanmasına ait olan teçhizatın Kızıldeniz'in kuzeyinde çok sayıda insansız hava aracı ve seyir füzesiyle hedef alındı. Yemen ordusu güçleri de İsrail rejimi Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurana dek İsrail gemilerine veya Kızıldeniz'deki işgal topraklarına giden gemilere saldırmaya devam edeceklerini duyurdu. Yemen ordusu Gazze şeridindeki Filistin halkının direnişine destek amacıyla son aylarda özellikle Tel Aviv olmak üzere İsrail mevzilerine çok sayıda başarılı füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Filistin'in mücadeleci grupların 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı harekatını başlatmasıyla birlikte Siyonist rejim Amerika ve Batı'nın desteğiyle Gazze'ye yönelik çok geniş insanlık dışı saldırılarına da başlamış oldu. Bu saldırılar bölgedeki direniş gruplarının geniş tepkileriyle karşılanırken, Yemen'de ordu ve direniş güçleri Filistin'e direniş gruplarına destek amacıyla savaşa katıldı. İran İslam Cumhuriyeti son yıllarda özellikle Aksa Tufanı harekatının başlamasının ardından bölgedeki direniş gruplarına desteğini de vurguluyor. İran'ın desteği bölgede güvensizlik ve kriz oluşturmayı da amaçlayan sinsi Siyonist Amerikan komplolarına ve hedeflerine karşı koymayı da amaçlıyor. Filistin, Lübnan ve Yemen'deki direniş güçlerinin başarısı, Siyonist rejimin kriz çıkarıcı faaliyetlerine ve aşırılıklarına karşı İran'ın bölgesel politikalarından meşruiyetini ve etkinliğini ortaya koydu.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz İran ve Rusya arasındaki parasal anlaşmanın uygulanması üzerine. İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, İran ile Rusya arasında parasal anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte iki ülke arasındaki ticarette iki ülkenin para birimleri döviz piyasasında kararlaştırılan kur üzerinden baz alınacak dedi. Ferzin, İran ile Rusya arasındaki parasal anlaşmanın hayata geçirilmesiyle artık İran ile Rusya arasındaki ticarette parasal ve bankacılık işlemlerinde herhangi bir sorun yaşanmayacağını vurgulayarak şunları kaydetti. İran ve Rusya'nın dijital para birimi de ekonomik alışverişlerde kullanılacaktır. Buna göre İran ve Rusya merkez bankaları arasındaki ortak eylem belgesi, iki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması, İki ülkedeki bankacılık ve yerel mesajlaşma uygulamalarının SEPAM ve SPFS'ye bağlanma olasılığı ve iki ülkenin kartlı ödeme ağlarının birbirine bağlanması olasılığı olarak üç ana başlıkta gerçekleştirildi. İran Merkez Bankası Başkanı bu konuda şunları hatırlattı. Parasal anlaşmayla işlemler yerel para birimleri olan riyal ve ruble üzerinden yapılacak başka bir para biriminin kullanılmasına gerek kalmayacak. Bu karar ülke içindeki ticari alışverişlerde bir sıçramanın başlangıcı olurken aynı zamanda para biriminin diğer para birimlerine çevrilmesinden kaynaklanan riskleri de azaltıyor. Rusya'nın ikinci büyük bankası VTB Banka'nın raporuna göre 2023'ün ilk 9 ayında Rusya ile İran arasındaki ticari ilişkiler geçen yılın aynı dönemine göre %30 arttı. Raporda dış ticarette ruble ve riyal gibi ulusal para birimleriyle yapılan finansal işlemlerin payında artış görülüyor diye vurgulandı. İran ve Rusya arasındaki parasal anlaşmanın hayata geçirilmesi aslında her zaman Beyaz Saray'ın diğer ülkelere uyguladığı siyasi ve ekonomik baskının bir aracı olan ve olmaya devam etmedeki doların hakimiyetiyle mücadele yolunda atılmış bir diğer büyük ve temel adımdır. Bu nedenle İran ile Rusya arasındaki bankacılık ve parasal ilişkilerin genişlemesi uzun zamandır her iki ülkenin de endişe kaynağı olmuştur. Üstelik Tahran ve Moskova'nın BRICS grubunun önemli üyeleri olması nedeniyle karşılıklı ticaret anlaşmalarına dayalı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bu grubun hedefleri arasında yer alıyor. Uluslararası Para Fonu IMF yakın zamanda yayımladığı bir raporda dünyadaki çeşitli ülkelerin döviz rezervlerindeki doların payının azaldığını duyurdu. Aslında çeşitli ülkelerin el ele vermesiyle doların küresel ekonomideki hakimiyeti giderek azalırken doların Beyaz Saray'ın diğer ülkelere yönelik siyasi ve ekonomik baskı aracı olarak rolü de dengeleniyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri buna karşı uyarıda bulundu. Amerika'da başkan seçilen Donald Trump, BRICS ülkeleri doları zayıflatmak amacıyla BRICS para birimi yaratmaya çalışırsa bu ülkelerden ithal edilen mallara %100 gümrük vergisi uygulayacak tehdidinde bulundu. Trump'ın BRICS üyesi ülkelere yönelik tehditlerine rağmen İran ve Rusya arasındaki parasal anlaşmanın uygulanması da dahil olmak üzere ticaret, finans ve parasal alışverişlerdeki mevcut eğilimler finansal işlemlerde ulusal paraların payının artacağını, doların payının ise giderek azalacağını gösteriyor. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Gazze'de İsrail rejimi ile Hamas arasında sağlanan ateşkes gündemiyle ilgili bu ateşkesin detayları ve gündeme ilişkin son haberleri bugünkü sohbetimizde size aktarmaya çalışacağız. Dünkü sohbetimizde röportajımız biraz uzun sürdüğü için Sayın Rahmetullah Şerifi ile röportajımızın ikinci ve son bölümünü bu akşamki yayında sizlere sunmaya karar verdik. Sayın Şerifi ile sohbetimizi kaldığı yerden diliyorsunuz efendim. Gazze'nin yeniden inşası gündemi ve konusunda bu ateşkesin nasıl bir etkisi olacaktır şeklinde bazı sorularda rastlıyoruz. Gazze'de büyük bir yıkım var bildiğiniz gibi. Buraları yeniden inşa etmek, yeniden onarmak büyük bir çaba ve zaman açısından da çok zaman alıcı bir süreç. Şimdi burada İsrail rejimi kendi o ateşkes konusuyla ilgili o anlaşmada geçen esir takası gibi mesela maddeler gerçek hale geldikten sonra İsrail rejimi için buradaki o verilen sözlerin tutulması konusunda nedir fikriniz efendim?
Yakin ki bunu tazmin edenler yani hem Mısır hem Qatar hem başka İslam ülkeleri bu ateşkesin arkasında durmasalar aynı halde Batı ülkelerinde Filistin'den himaye indiki kampanya yatsa sözde ve dubara sehinistler ve batırlar çalıştılar Filistin'i perde arkasına keçirdiler ve orada şeraiti necə olduğu o adına zahlı vəziyyətin üstünde perde seçilir deyirler hə elə ateşkes oldu qutardı. Belə bir şerait olmasa yakin ki dünyada bu baskı var ve orada da hasarat çok büyük. Yani orada taş taş da koymayıp sehinistler qala. Təbiidir ki, evlər, binalar, həm kamu binaları, həm şəxsi evlərin hamısı ya yıxılıb, ya da elə ağır zərbələr görüblər ki, gələn yıxıla. O da bir başqa fərqdir. Yəni də bir ağır, bir siz demişsən, bir yenidən qurma, orada şəhər salma var və eyni halda kamu binalarının tikilməsi, okullar, xəstəxanalar, eyni halda enerji istansiyaları, başqa yerlər, su, elektrisite, qaz və filan boruları, tərxətləri. Təbiidir ki, bunlar böyük bir tədarikçisidir. Həm orada o ankazı oradan qaldırmaq, evəli orada yanıq, batıq, orada dağınıq, orada sement, dəmir bir-birinə keçmiş bir vəziyyətdə diyorlar, gərək orada arana, arılaq və sonradan yenidən qurma. Bu böyük həm bir polisdir, həm dəstəkdir, həm köməkdir. Həm də Qəzənin özündə belə bir şey yoxdur ki, orada ola. Bunların görə hamısı polatdır, dəmirdir, sementidir, kərpicdir, hər nə ki orada lazımdır, qapı, pəncərə, turbalar, lülələr, hər nə gərək başqa yerlə gəlsin. Təbiidir ki, bunun üçün gərək orada həm ordundan qapı açıla, qapı açıla, həm Filadelfiya deyilən Misrə olan orada qapılar açıla və eyni halda müsəlman ölkələrdən böyük kampaniya ilə kömək yığıla. Həm böyük dövlətlər kömək verir də, bu qeyrət ərəb dövlətləri, hükumətləri, bunlar Filistinə əskəri dəstək vermədilər. Bu bölgədə xalqların neftin satırlar, lağal o neftdən, qazdan alan gəlirdən biriktikləri dolarlardan, eurolardan, qızıldan, onlardan heç olmasa kömək eləyələr. Qəzənin yenidən qurulmasına. Belə olsa təbiidir ki, onlar bəli genə də çox böyük ağır işdir. Eyni halda texniki kömək də lazımdır. Orada yəni böyük mühəndislər təzədən yenidən şəhər salınma planları hazırlama və başqa məsələlər.
Bildiyiniz gibi bu konu bölgəmizdə büyük yankı uyandırmışdı. Hala da öylə. Biz 15 aydır Qazze'yi konuşuyoruz. Orada cinayətlərin devam etməsini, mazlum halkın və özellikle sivillerin son sıralarda soğuk hava koşullarından dolayı hayatlarını kaybettiği gibi acı haberlere rastladık. Şimdi bu ateşkesin biz bölgemize nasıl bir yankısı olacak şeklinde kimi sorularda rastlıyoruz Sayın Şerifi. İster Gazze bazında olsun veya genel anlamda Filistin için bu ateşkesin nasıl bir yankılar, nasıl bir getirileri söz konusu olabilir?
İlk öncə Qəzzədən başlayaq. Bu Qəzzənin ateşkəsi elan olunandan sonra orada bir göstərilər oldu, şaddır göstəriləri və töküldü uşaqlar, yəni çocuklar, yeni yetmələr ülkelere ve şadlıklarını gösterdiler, onlar sevinçlerini bildirdiler. Orada 810 ta 12-13 yaşlarında ne kadar yeni yetme göze değindi. Onlar hamısı bu cinayete şahit olublar. Onlar hamısı yakınların umumen elden veripler, ataların, anaların, bacıların, kardeşlerin, qohum əqrəbaların, dostların, yani onların gözünün karşısında da olub. Onlar özleri şahit olublar, öz əzizlerinin parça-parça olunmuş bədənlərin bu xarab olunmuş binaların altından, enkaz altından çıxarmalarına. Onlar bunu unudar mı? Unutmayacak. Eyni halda bölge xalqları, dünya xalqlarının gözünün karşısında, yani indi medianın gelişmesi sebep oldu ki, 170 il deyil, hamısında bu rejim Filistinlileri belə qırıb. Filistinlilerin bu cür çetin azınaqsızlıkları yaşadıkları ilk dönür ki, ama ilk dönü dünya ona şahit olur. Təbiidir ki, dünya xalqları, xüsusən müsəlman xalqları. Baxma buna ki, bu günleri müsəlman dövlətlər, ərəb dövlətlərin çoxunda hükumətlər reaksiya göstermedi, gayret göstermedi, kömək eləmədilər. Bəli, xalqlar çox, xalqlarda çox psikolojik, çox dərin əsər qoyub. Bu əsər bu yaxınlarda getməyəcək. Və gəldiqdən, qabağa getdiqdən, sinovarlar yananacaq 18-10 yaşında uşaqlardan. Bu iki zəyinist rejimlərdə ələnən ağızlarını alaydılar, dedilər, öldürün bu çocukların hamısını. Bunlar böyüdülər, hamısı İsrailə zidd olacaq, onların bu sözlə həqiqət var idi. Bunlar bu cinayətə şahid olub, bunu unutmazlar. Bəli, bunun tənha yolu bu ki, yenidən alovlanmasın, yenidən qırğınlar, yenidən necə deyirlər, savaşlar baş verməsin. Bu idi ki, bu xalqın haqqına, məşru haqqı gərək rəsmiyyətə tanına. Bu haqq gərək dünya tərəfindən rəsmiyyətə tanına. Bu haqqı pozanları, bu milləti qıranları, bu zalimlərdən himayə dünya tərəfindən gərək kəsilə. Belə bir nahaqlıq, bir naadalətlik, belə bir zülmün qarşısında heç fitrəti düz olan insan sakit qalamaz. Bugün də sakit qalsa, hər vaxt kimsət əlində keçdi bu boğzun və acığın və acısını göstərəcək. Ona görə təbiidir ki, gərək bölgə ölkələrinin hamısı çalışan mənfəət yox, bəlkə ədalətli bir bölgə yaranır. Bu bölgədə xalqların əmin-amanda yaşamağı üçün, ədalətlə yaşamağı üçün və eyni halda istismar, istibdad, zülm və aldatma sistemi altından çıxıb bir ədalətli bir sistemdə insan kimi yaşamaq haqqın hamının tərəfindən tanınmağa bir şərait lazımdır. Bölgə ölkələri hərəsi öz payı qədər gərək bundan ibrət götürə və eyni halda bu otaq uzaq yoxun olduğu qədər buna kömək eləyib, buna yardım çıxıb, bunun hər kisinin də dünya və ahirət yəqin ki, onun xeyri ya zərəri görəcək. Və yeni Orta Asiya bu şəkildə və bu psixolojik şərait altında gəlişəcək.
Doğru. Çox təşəkkür edirəm, Sayın Şərifi. Bizi kırmadığınız üçün sizə iyi günlər diliyoruz. Xoşça kalın.
İyi yayınlar.
Dəyərli dinləyicilər, bugün söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini Qazze'də ateşkəs anlaşması ilə ilgili dinləmiş oldunuz. Sohbətimizə son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.ir təmzədə baş verə biləcəyiniz zaman hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və programımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyetinin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ebrar gazetesi, Nizam'ın maslahatının, Teşhis Konseyi'nin ekonomi durumu göz önüne alarak FATF meselesini incelediğini, İran'ın güney kıyı ve şehirlerine turistlerin akın ettiğini ve İran ve Rusya arasında tarım işbirliği ekseninin gıda güvenliğini oluşturduğunu duyuruyor. İttilat gazetesi, İran ve Rusya Cumhurbaşkanlarının kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladığını belirttiği haberinde şunları duyuruyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, 17 Ocak Cuma günü Kremlin'de düzenlenen bir törenle iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladılar. Bir giriş ve 47 maddeden oluşan bu anlaşma, özellikle ekonomik ilişkiler olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğine yeni bir boyut katacak. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte İran ve Rusya, ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve turizm alanlarında ilişkilerini daha da genişletecekler. İki ülke Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılan yüksek düzeyli heyetlerin görüşmelerinin ardından düzenlenen bu törende, İran ve Moskova yeni imzalanan belge çerçevesinde ikili işbirliğini genişletme kararlılıklarını vurguladılar. Yaklaşık 3 yıllık müzakerelerin ve karşılıklı ziyaretlerin sonucu olarak düzenlenen yeni İran-Rusya stratejik işbirliği anlaşması, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm yönlerini kapsamakta, özellikle ekonomik işbirliği, bilimsel ve teknolojik işbirliği, kültür ve turizm alanlarındaki işbirliğine odaklanmaktadır.
Azerbaycan gazetesi ülkede Euro 4 ve 5 benzin üretiminin arttığını, İran ve Ermenistan ticaretinin yıllık 3 milyar dolar arttığını, Siyonist rejimin Suriye'de daimi olarak kalmak istediğini belirtiyor. Ekonomi ağırlıklı Servet gazetesi ise İran ve Rusya arasında bankacılık ilişkileriyle ilgili haberinde şunlara yer veriyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile birlikte Rusya'ya giden İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, İran ve Rusya arasında bir para anlaşması imzalandı ve iki ülkenin paraları ticari döviz piyasasının anlaşmalı kuruna göre takas edilecek açıklamasında bulundu. Ferzin, İran ve Rusya arasındaki diğer büyük bir projenin Mir ve Şetab kart ağlarının birleştirilmesi olduğunu ve bunun ilk aşamasının başlatıldığını belirterek, İran ve Rusya merkez bankaları arasında imzalanan ortak eylem belgesinde iki ülke arasındaki ticarette milli paraların kullanılması, SEPAM ve SPFS gibi iki ülkenin yerel bankacılık mesajlaşma sistemlerinin bağlanması ve iki ülkenin kart ödeme ağlarının bağlanması olmak üzere üç ana başlıkta anlaşmaya varıldığı ifadesine dikkat çekti. İran Merkez Bankası Başkanı, büyük işlerimizden biri Mir ve Şetab gibi büyük kart ağlarını birleştirmek ve diğer bir konuda para anlaşmasıydı. Bu konuda Rusya Merkez Bankası ile anlaştık ve final aşamasına geldik. Ancak kur bizim anlaşmalı döviz piyasamız olan piyasa kuruna bağlı olacak ve bu piyasa oluştuğunda kur bizim takaslarımızın temelini oluşturacak. Şu anda bu piyasa oluştu ifadesinin de altını çizdi.
Tahran Radyosu.
Cumhur-i İslami gazetesi Gazze'de ateşkesin dünya çapında çok olumlu karşılandığını, Amerika Dışişleri Bakanı'nın Hamas'ın askeri yoldan silinemeyeceğini belirttiğini ve Dünya Bankası'nın belirttiğine göre Afganistan'da açlığın son 10 yılların en kötü durumunda olduğunu belirtiyor. Keyhan gazetesi Hamas ve Siyonist rejim arasında varılan ateşkes anlaşması ile ilgili haberinde şunlara yer veriyor.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşması ve Siyonist rejimle esir takası konusunda yaşanan engellerin ortadan kaldırıldığını açıkladı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas yaptığı açıklamada, Aracıların çabaları sayesinde Siyonist işgalcilerin anlaşmanın bazı maddelerine uymaması nedeniyle Cuma günü anlaşmada ortaya çıkan engellerin çözüldüğünü belirtti. Tüm Filistinli grupları ve vatandaşlarını kapsayan ulusal bir esir takası anlaşması için çaba sarf ettiğini ifade eden Hamas açıklamasında, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak esirlerin listesinin Esirler Bürosu aracılığıyla yayınlanacağını belirtti. Daha önce Siyonist kaynaklar Gazze'deki ateşkes anlaşması ve esir takası konusunda toplanan Siyonist Siyasi Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'deki ateşkes anlaşması ve esir takası konusunda anlaşmaya vardığını bildirmişti. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisi de müzakere ekibinin Hamas ile esir takası konusunda bir anlaşmaya vardığını ve Netanyahu'ya bildirdiğini açıklamıştı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süreyi Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Süreyi yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süreyi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Bu podcast'te Haçlı Seferli'nin son evresinin sonuçlarını ve buna bağlı olayları ele alıyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlarımızı sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, Haçlı Savaşları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Hristiyan Kilisesi tarafından Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini adına ve haç simgesiyle düzenlenen bu savaşlar, Avrupa halkını Müslümanlara karşı savaşmaya çağırmış ve yaklaşık 200 yıl sürmüştür. Bir önceki bölümde sizlere Louis'in Tunus'a saldırmasına ve Haçlı Savaşları'nın 8. aşamasının başlamasına yol açan Haçlı Seferli'nin 7. aşamasının sonuçlarından bahsetmiştik. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir / tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Sekizinci Haçlı Seferi özel koşullar altında gerçekleşti. Hristiyanlar ile Müslümanlar arasındaki ilişkiler uzun zamandır barışçıl olup geçmişte yaşanan savaşların kinleri unutulmuştu. Dolayısıyla Avrupalıların İskenderiye'ye saldıracağını beklemeyen Mısırlılar şehri savunmasız bırakmışlardı. Böylece şehir kolayca kuşatıldı ve kısa sürede Avrupalılar tarafından fethedildi. Mısır'ın en önemli ticaret şehri olan İskenderiye şehri, bu dönemde sınırsız bir zenginliğe sahipti. Şehir Haçlılar tarafından tamamen yağmalandı ve şehirde vahşi bir katliam gerçekleştirildi. Binlerce esir köle olarak satıldı. Yağmalamaya gelen Haçlılar, Mısır kralı ile barışmak ve Kudüs'ü almak için mücadeleye devam edilmesi gerektiğini düşünen komutanlarının ısrarlarını dikkate almamışlar, hatta ona düşman olmuşlardı. Zira çok büyük bir servete sahip olmuş ve bunu bir an önce Avrupa'ya götürmek istiyorlardı. Öyle de yaptılar. 8. Haçlı Seferi'nin başarısızlığına uğraması, çağdaş tarihçi İbni Haldun'un da belirttiği gibi Haçlı ordularında paniğe ve dağılmaya yol açtı. Bu savaş, Batı İslam dünyasının önemli bir noktasında Tunus'ta Hafsa Halifeliğinin ilanıyla aynı zamanda denk gelmiş ve tüm komşu İslam devletlerinin Hafsa Halifeliğini tanıdığı bir dönemde gerçekleşmişti. Bu geçici Müslüman ittifakı, Haçlı kuvvetlerini Tunus'u ele geçirmek için birleşik bir saldırıya zorladı. 8. Haçlı Seferi'nde Haçlıların yenilgisi, Müslüman devletlerin işgalci Hristiyan devletlere karşı direnişine örnek olmuş ve geçici Müslüman birliğinin de işe yaradığını göstermiştir. Batı'da Haçlı Seferleri politikasının başarısızlığı, klasik Haçlı Seferliğinin sona ermesine zemin hazırlıyordu. Kuzey Afrika'da köklü bir geçmişe sahip olan ve halkın saygı duyduğu büyük şeyhler ve sufiler önderliğinde gerçekleşen Müslüman direnişi, Müslüman halkının direnişinin bitmeyen gücünü ortaya koyup, Hristiyan dünyasına İslam'ın kökeninin Kuzey Afrika olduğunu anımsattı. Louis'in yenilgisinden sonra Hristiyan dünyası yasa büründü. Müslümanlar ise huzura kavuştular. Dolayısıyla 8. Haçlı Seferi'nin uluslararası alanda gerçek hedeflerine ulaşamaması, Hristiyanlık dünyasının en büyük kalıcı kaybı, Müslümanlar açısından ise verimli bir zafer oldu. Doğu ile Batı arasındaki çatışmanın tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Antik çağlarda Persler ile Yunanlılar arasında sürekli savaşlar yaşanıyordu. Ahamenişler, Yunanlıların Küçük Asya'da huzursuzluk çıkardıkları bahanesiyle Yunanistan'ı işgal ettiler. Yunanlılar da İran'ın Yunanistan'ı işgal edip bir kısmını işgal ettiği bahanesiyle doğuya saldırdılar. Elbette bu maliyetli savaşların her iki tarafa da bir faydası olmadı. Ahameniş krallarının seferleri başarısızlıkla sonuçlandı ve İskender doğuda kalıcı hakimiyetini sürdüremedi. İskender doğu ile batının kendi yönetimi altında birleşmesini savunuyordu. İran ve Yunan kanının birleşmesi gerektiğinden bahsediyordu. Bu amaçla binlerce doğulu genç kadını Avrupalılarla evlendirdi. Bu eylemdeki amacı doğu ile batı arasındaki çatışmayı sona erdirmek değil, doğuluların kendi güç ve hakimiyetine karşı isyan etmelerini önlemek ve onlara kendi yönetimini kabul ettirmekti. Amacına ulaşmayı hiçbir zaman başaramadı. Batılılar kendilerini doğululardan üstün tutmaya ve onları barışa zorlamaya çalıştılar. Öte yandan doğulular İskender'in iddialarında doğru olmadığını biliyorlardı. Zira Batılıların doğunun zenginliklerini ve değerli rezervlerini nasıl yağmaladıklarını görmüşlerdi. Dolayısıyla İskender'in savaşları Doğu ile Batı'nın birleşmesine yardımcı olmadığı gibi her iki tarafa özellikle Doğu'ya ağır kayıplar verdirmiş ve gelecekte yaşanacak çatışmaların önünü açmıştır. Part ve ardından Sasani dönemlerinde Doğu ile Batı arasındaki çatışmalar devam etti. Batı'nın bu mücadeledeki temsilcisi ise Roma İmparatoruydu. Romalılar Doğu'ya doğru defalarca akınlar düzenlediler. Hatta o dönemde İran'ın orta bölgelerine kadar ilerlemiş ancak başarılı olamamışlardı. Zira bu seferler sırasında Roma imparatorları defalarca Persler tarafından esir alınmış ve seferleri yarıda kalmıştır. Partlar ve özellikle Sasaniler de Batı'yı defalarca istila ettiler ancak burada egemenlik kuramadılar. Romalılar Küçük Asya hatta Suriye'ye kadar egemenliklerini genişleterek Mezopotamya'ya kadar ulaşabilmişlerdi. Konstantin'in Hristiyanlığı kabul etmesinden bu yana Batı dünyası Doğu'yu istila etmek için yeni bir bahane oldu. Artık Doğu ile Batı arasındaki çatışma ideolojik bir temele oturmuş gibiydi. Romalıların Doğu'ya ve Sasani İran topraklarına saldırmalarının bahanesi Doğu'daki Hristiyanları Zertüşt zulmünden kurtarmak, Sasani topraklarında yaşayan Hristiyanların ise yeterli refah ve güvenliğe sahip olmalarını sağlamaktı. Roma'nın Hristiyanları serbest bırakma bahanesiyle İran'ı işgal etmesinden bu yana Doğu Hristiyanları da düşman veya düşman nüfuzu olarak görülmüş ve zorluklara düçar olmuşlardır. Roma İmparatorluğu'nun Sasani Krallığı'na karşı düzenlediği savaşlar birçok bakımdan Haçlıların Müslüman topraklarına yönelik savaşlarına benziyor. Her iki durumda da saldırgan olan Avrupalılardır ve Hristiyanların kafir yönetiminden kurtulmaları onların saldırılarına bir bahane sayılır. Ayrıca her iki durumda da Roma İmparatorluğu, Persler ve Doğulular üzerinde kalıcı bir hakimiyet sağlayamamış, aksine Hristiyanların durumu eskisinden çok daha kötü olmuş, güvenlik ve rahatları bozulmuştur. Haçlılar ayrıca Müslüman toprakları üzerinde kalıcı bir hakimiyet kuramamış, bahaneleri olan Doğu Hristiyanların özgürlüğünü uygulayamamışlardır. Aksine Haçlıların eylemleri Doğu Hristiyanların önceki güvenlik ve konforlarını kaybetmelerine neden olmuştur. Bu savaşlarda Avrupalılar boş yere çok sayıda can ve mal kaybına uğradılar. Her iki durumda da kayıplar Doğulularda çok fazlaydı ve Avrupalılar Doğululardan çok değerli şeyler öğrenmiş ve bu öğretilerden ilerleme yönünde faydalanmıştır. İslam'ın ilk dönemlerinde de benzer savaşlar yaşanmıştı. İslam peygamberin hayatta olduğu dönemde yaşanan Tebük Savaşı bu çatışmaların bir hatırlatıcısıdır. Her iki durumda da Roma'nın İslam topraklarını işgal etme kararı bu savaşlara neden olmuş. Fakat İslam peygamberinin vefatından sonra bu savaşlar daha da yaygınlaşmıştır. Birinci halife döneminde Müslümanlar İskender zamanından beri Asya'dan ayrılmış ve Roma egemenliğinde bulunan Suriye'yi Avrupalılardan alabildiler. Emeviler döneminde Müslümanlar Küçük Asya'da sürekli olarak Romalılarla savaş halindeydiler. Müslümanlar Kuzey Afrika üzerinden Avrupa'ya girmeyi başardılar. Müslüman ordularının komutanı olan Tarık, bugünkü İspanya topraklarını uzun süre Müslümanların emrine vermeyi başardı. Selçuklular döneminde ise Müslümanlar Romalıları tamamen Asya'dan kovmayı başardılar. Haçlı seferleri Batı'nın doğuya ve Müslüman topraklarına yönelik yeni bir saldırganlığının başlangıcıydı. Bu çatışmalar Osmanlı padişahları döneminde daha da yoğunlaştı. Bu kez Avrupa topraklarına Müslümanlar ayak bastı. Osmanlı Devleti güçlü olduğu sürece Avrupalılar doğuya saldıramazlardı. Osmanlı'nın zayıflamasıyla birlikte Avrupa'da kültürel, siyasi, bilimsel ve endüstriyel alanda pek çok dönüşüm yaşandı. Böylelikle doğuda saldırgan politikalarını devam ettiler. Bu defa Avrupa'nın saldırganlığı sömürgeci bir nitelik kazandı. Bu aşamada Avrupalılar Müslümanlara ve doğululara karşı bilimsel, endüstriyel ve teknolojik üstünlüklerinden dolayı Doğu üzerinde uzun süre egemenliklerini kurabilmişler. Hindistan ve Doğu Asya'daki diğer İslam ülkeleri Avrupalı sömürgecilerin boyunduruğu altına girdi. Çok geçmeden Mezopotamya, Suriye, Filistin, Anadolu ve Kuzey Afrika'da Avrupa sömürgeciliğini kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. Yeni dönemde iki yüzlü bir görünümlü yürütülen Avrupa hakimiyeti çok daha acımasız ve adaletsizdi. Geçmişte Avrupalı fatihler Doğu topraklarının bir kısmını ele geçirdiklerinde onu geliştirmeye ve güvence altına almaya çalışmışlar. Zira o bölgeleri kendilerine ait biliyorlardı. Modern çağda Avrupalılar dünyanın diğer bölgelerini mümkün olduğunca sömürmeye ve bu topraklardaki zenginlikleri Avrupa'ya taşımaya çalıştılar. Sömürge döneminde Müslümanlar ve Doğulular Batılılara aşırı bağımlı hale geldiler ve bu bağımlılık döngüsünden kurtulmak çok kolay olmadı. Avrupalılar bu kez Doğulu halkın kültürel yapısını değiştirerek egemenliklerini ve sömürülerini sürdürmeye çalıştılar. Sömürge milletlerinin ilerlemesini engelleyip onların girişimcilik ruhunu yok ettiler. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupalılar Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki hakimiyetlerini ve sömürgeleştirmelerini genişlettiler. İkinci Dünya Savaşı sonrasında egemenlik altındaki milletler ve ülkeler görünüşte özgürlüklerine kavuşmuş, bağımsız yönetimler kurmuş. Ancak gerçekte durum böyle değildi. Çünkü bağımlılığın biçimi değişmişti. Bu kez dolaylı siyasal, askeri, ekonomik, bilimsel ve hatta kültürel bağımlılıklar Avrupa'nın doğudaki egemenliğinin sürmesine yol açmıştı. Haçlı Savaşların kılıcı mirası. Değerli dinleyiciler, Haçlı Savaşları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde Haçlı Seferli'nin son aşamasının sonuçları ve bununla ilgili olaylar ve Batı dünyası ile Doğu arasındaki çatışmanın tarihine değinerek Avrupa'nın Doğu üzerindeki hakimiyetinin devam etmesinden bahsettik. Dinlediğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programa İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadise ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde bu semavi kitabın şifa kaynağı olduğunu buyuruyor. Nitekim Yunus suresinin 57. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yüce Allah bu ayette Kur'an-ı Kerim'in tesirlerini beyan ediyor. Bu semavi kitap en başta insanları iyi vaazlarla nasihat ediyor ve onları hayır ve saadete davet ediyor. Kur'an-ı Kerim daha sonra bu kitabın şifa özelliğini gündeme getiriyor ve nasıl müminlerin gönüllerine şifa olduğunu ve onları hidayete erdirdiğini anlatıyor. Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve şifa özelliğini gözden geçiriyoruz.
Bilindiği üzere ahlaki ve ruhi hastalıklar insanın cismi hastalıklarına benziyor. Her iki çeşit hastalığın hafif ve ağır biçimleri oluyor. Her iki hastalık çeşidi bulaşıcı da olabiliyor ve başkalarını da hasta edebiliyor ve her ikisinin tedavisi için uzman hekimlere başvurmak gerekiyor. Dolayısıyla her iki hastalık çeşidinde en başta söz konusu cismi veya ruhi hastalığın sebebinin tespit edilmesi ve hastalığın esas kökü bulunduktan sonra tedavi edilmeleri gerekiyor.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi Kur'an-ı Kerim'in şifa dağıtan ilaç olduğunu belirtti. Değerli bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim, yararlı, şifa ve bereketli ilaç ve baktığı kimseyi koruduğu ve onu izleyeni kurtardığı için sizlere armağan edildi. İmam Ali de Kur'an-ı Kerim'in tüm derslerin dermanı ve küfür ve nifak ve şaşkınlıktan kurtarıcı olduğunu beyan ediyor. O Hazret, Nehcül Bülağ'ın 176. hutbesinde şöyle diyor. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan kimse fakir değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'siz hiç kimse güçlü ve zengin olamaz. Bu büyük semavi kitaptan hastalıklarınız için şifa dileyin ve ondan sorunlarınızın çözümü için yardım talep edin. Zira bu kitapta en büyük hastalıkların yani küfür, nifak, sapkınlık ve karanlığın tedavileri yer alıyor.
İmam Hasan Müştebi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in şifa özelliği hakkında şöyle diyor. Gerçekten şu Kur'an'da aydınlatıcı ışıklar ve kalpleri hastalıklardan kurtaran şifalar bulunuyor. O zaman kalbini cila vermek isteyen kimse bu kitabın nuru ile kalbini cila vermesi ve Kur'an-ı Kerim'in özellikleriyle bütünleşmesi gerekiyor. Zira Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek basirette insanın kalbinin hayat kaynağıdır. İnsan karanlıkta yolunu nurun yardımıyla bulduğu gibi. İmam Rıza Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim her derdin dermanıdır.
Yüce Allah İsra suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Allame Tabatabai bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim şu açıdan şifadır ki evvela gönül sayfasını her türlü afet ve sapkınlıktan kurtarır ve faziletler için hazırlar. Allame Tabatabai'ye göre Kur'an-ı Kerim'in rahmaniyeti de insana, fıtratına uygun hareket etmekte ve bu yolda direnmekte yardımcı olur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim hem gönül hastalığını ıslah eder ve hem doğru yolda direnme gücü kazandırır. Çünkü bu semavi kitap insanın günaha karşı direnme sistemini güçlendirir ve günah etkeniyle yüzleşmesinde direnmesini sağlar. Kuşkusuz bu durum, ancak birey iyileşme peşinde olursa gerçekleşir. Nitekim Allah Resulü de Kur'an-ı Kerim'in ancak ona sarılan ve onu izleyenleri kurtardığını buyuruyor.
Yüce Allah Bakara suresinin ilk ayetlerinde de şu vurguyu yapıyor. O kitap Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerinedir ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sadece mümin ve muttaki insanlar için şifa ve rahmet kaynağıdır. Nitekim İsra suresinin 82. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in müminler için şifa ve rahmet olduğu vurgulandıktan sonra bu kitabın zalimler için hüsrandan başka bir getirisi olmadı. Çünkü onlar düşünmeden ve sırf inat yüzünden Kur'an-ı Kerim'i inkar ettikleri ve hakikati benimsemedikleri ve sonuçta ziyan edenlerden oldukları kaydediliyor.
Ancak kim ihlasla hakikat peşinde olursa ilahi kelamdan daha iyi bir yol gösterici bulamayacağı aşikardır. İmam Ali Aleyhisselam bir yerde şöyle buyuruyor. Bilin ki bu Kur'an-ı Kerim aldatmayan bir nasihat vericidir ve saptırmayan bir yol göstericidir. Ve asla yalan söylemeyen bir sözcüdür. Kim Kur'an-ı Kerim ile hemdem olursa ya bir şeyi artar ya bir şeyi eksilir. Şöyle ki, hidayet ermesi artar ve sapkınlığı azalır. Bilin ki, Kur'an-ı Kerim'i olan hiçbir şeye muhtaç olmaz ve Kur'an-ı Kerim'siz olan herkes muhtaçtır. O zaman şifanızı Kur'an-ı Kerim'den isteyin ve zorluklarda Kur'an-ı Kerim'den yardım dileyin ve Kur'an-ı Kerim ile dost olup Allah'a yönelin ve Kur'an-ı Kerim ile Allah'ın kullarından bir şey dilemeyin. Zira kulların Allah katına yakınlaşmaları için Kur'an-ı Kerim'den daha iyi bir şey yoktur.
İnsan gerçek kemal ve ebedi saadete ulaşmak için bilgi ve yürek yakan bir rehbere muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanlara mutluluk ve saadet erdirmek amacıyla mükemmel bir program ile nazil olduğundan insanlar bu kitabın tavsiyelerine uyarak her zaman hakikat ve saadet yolunu bulabilir. İmam Seccad Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerin gerçek kaynağı olduğunu belirterek şöyle diyor. Gerçekten Yüce Allah İslam ümmeti kıyamet gününe kadar muhtaç olduğu hiçbir şeyi kitabında peygamberine nazil ve beyan ederek esirgememiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.